Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Hoş geldiniz. Bayram öncesi son siyaset özel yayınıyla karşınızdayız. Ben Senem Görür Yücel. Bugün tabii gündeme bakacak olursanız dün nasıl İYİ Parti'yi konuştuk. Bugün de sabah saatlerinde AK Parti hükümetinin Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e aldığı ticaret kısıtlaması kararının yankıları sürüyor. Onu değerlendirmek istedik. Biliyorsunuz yerel seçimlerden sonra AK Parti tarihinde ilk kez ikinci parti konumuna düştü ve nedenleri sorgulanmaya başladı. Nedenlerinden bir tanesi İsrail'di. Çok uzun zamandır aslında gazetecilik faaliyetleri sonucunda pek politika değiştiğini görmüyorduk. Ama İsrail konusunda biraz farklı oldu. Gazeteci Metin Can uzun süredir, 6 aydır kamuoyundaki tüm baskılara rağmen, tehditlere rağmen, hedef şaşırtmaya rağmen Türkiye ile İsrail arasındaki bu ticari ilişkileri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam etti, açıklamaya devam etti. Ve uzun zamandır sizler de görüyorsunuzdur, böyle ticaret yok, onlar Gazze'ye gönderiliyor denilen bir takım açıklamalar vardı. Yine dün de mesela haber sitelerinde bu tarz şeyler vardı ama bugün Ticaret Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarını gerekçe göstererek 54 ürüne ticari kısıtlama getirildiğini duyurdu. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. İsrail'in Gazze'ye savaşı bugün, işgali bugün başlamadığı, yani 7 Ekim'den beri 185 gündür devam eden bir sürecin içerisindeyiz ve yine yanlış bilmiyorsam en az 33 bin Filistinli hayatını kaybetmiş durumda. Tabii bu Hamas tarafından bakıldığında, Gazze tarafından bakıldığında, yine İsrail'de de 7 Ekim'de Aksa Tufanı operasyonu sonucu 1400'ü aşkın sivil hayatını kaybetmişti diyelim. Bir hatırlayalım bu sabah neler olmuş, sonra konumla değerlendireceğiz.
Ticaret Bakanlığı İsrail'e ihracatın kısıtlandığını açıkladı. Bakanlığın yayımladığı listeye göre 54 ürünün ihracatına kısıtlama getirildi. Kısıtlama kararı İsrail'in Gazze'de ateşkes ilan edene ve Gazze'ye kesintisiz insani yardıma izin verinceye kadar yürürlükte kalacak. İhracat kısıtlaması getirilen başlıca ürün grupları arasında demir çeliğin yanı sıra uçak benzini ve jet yakıtı da var. Türkiye'nin ihracat kısıtlamasına ilk tepki İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz'tan geldi. Katz, X hesabındaki paylaşımda Türkiye'nin İsrail'le ticaret anlaşmasını tek taraflı ihlal ettiğini ve İsrail'in de kendi ticaret kısıtlamasını hazırlayacağını duyurdu. İsrail'in Gazze saldırıları aralıksız devam ederken Türkiye'nin İsrail'le ihracatı devam ettirmesi tepkilere neden olmuştu. Hatta 31 Mart yerel seçimlerinin ardından tarihindeki en büyük yenilgiyi yaşayan AKP'ye İsrail mi seçimi kaybettirdi diye sorulmuştu. Muhalefet partileri İsrail'e bomba yapımında kullanılan ürünlerin gönderildiğini öne sürmüş, konu hakkında yanıtlamaları için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a soru önergeleri vermişti. Fakat bu önergeler yanıtsız kalmıştı.
Evet, durum böyle. Şimdi London School of Economics Türkiye uzmanı, oradan Türkiye uzmanı ve Ankara Politikalar Merkezi Londra temsilcisi Doktor Selin Nasi ile birlikteyim. Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Özlemiştik, çok da güzel oldu diyeyim. Tekrar görüşmek üzere böylece. Benim kendi kişisel hatam da böyle iç siyasete kayıp siyaseti de unuttuk. O yüzden ne yazık ki Gazze konularına da pek ağırlık veremiyoruz yayınlarımızda. Bugün o yüzden sizinle bu konuya da değinecek olmak benim için önemliydi. Tekrar hoş geldiniz diyeyim. Biraz bilgi vereyim. Nereden çıkmış bu karar diye Murat Yetkin yazmıştı. Gazeteci Murat Yetkin bugün Yetkin Report'taki yazısında dün akşam saatlerinde öğleden sonra Beştepe'de bir toplantı yapılmış ve o toplantı sonucunda böyle bir kısıtlama kararı getirilmesi uygun görülmüş. Zaten dün akşam da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir açıklama yapmıştı. Gözler o zaman da çevrilmişti. Acaba ateşkes açıklaması mı geliyor, bir garantörlük açıklaması mı geliyor vesaire diye bir tedbir aldıklarını duyurmuştu. Bugün de böyle bir kısıtlama kararıyla karşılaştık. Ürünleri de birazdan yine ben sayarım. Zaten izleyicilerimiz pakette de görmüştür ama bir takım tabii nedenleri var bunun. Yani iç politikada yaşanan, dış politikada yaşananlar, dünya siyasetinde, dünya konjonktüründe yaşanan bir takım gelişmeler var. Türkiye'nin sanki burada İsrail-Gazze Savaşı'nda bir eksen değiştirmesi sadece Türkiye'ye özgü bir şey değilmiş gibi duruyor. Hani 6 aydır devam eden neredeyse bu savaşta Amerika Birleşik Devletleri de Almanya'da diğer batılı ülkelerde yayından önce sizinle de konuştuk. Böyle bir pozisyon değişikliğine gitmiş durumdalar. O yüzden ben size bırakayım sözü. Nasıl yorumlarsınız bu kararın nedenlerini, neden şimdisini, ne söylemek istersiniz?
Şimdi büyük ölçüde iç siyasette yerel seçim sonuçlarının etkili olduğunu düşünüyorum. Ama bunu bölgesel konjonktürde neler yaşandığı ve sizin de dediğiniz gibi diğer devletleri de pozisyon değiştirmeye iten nedenleri göz ardı etmeden değerlendirmekte fayda var. Gazze'deki operasyon, Gazze'deki savaş 6. ayını doldurdu geçtiğimiz pazar gününde ve sizin de dediğiniz gibi 33 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 1.7 milyon civarında insan yerinden evinden oldu. Hayatta kalanlar yaşam mücadelesi veriyor, açlıkla mücadele ediyorlar, barınma sorunları var. Yani gözümüzün önünde devam eden bir insani dram var ve bu bir türlü durdurulamıyor. Ateşkes için, ateşkese varılması için sürdürülen diplomatik temaslar henüz bir sonuç vermiş değil ve bu konuda aslında belki de en İsrail'in en azından ateşkese İsrail'i ikna edebilecek en önemli ülkelerden biri Amerika Birleşik Devletleri silah satışını sürdürmesi mesela çok ciddi bu kararında ısrarcı olması nedeniyle ciddi bir baskı altında Biden yönetimi. Keza Almanya'ya da bu konuda çağrı yapıyorlar. En son yakın zamanda bu World Central Kitchen gönüllülerinin yaklaşık 7 kadar gönüllünün İsrail ordusunun ateşi sonucunda hayatını kaybetmesi ardından İsrail üzerindeki baskılar da çok arttı ve bu savaşın bir an evvel durdurulmasını istiyorlar. Bir tarafta Kahire'de görüşmeler devam ediyor. Hamas delegasyonu da orada. Katar ve Mısır'ın üzerinden Hamas delegasyonuna ikna etme çabaları var. Amerika ve batılı ülkelerde İsrail'i bir şekilde ikna etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla şu anda bu şekilde 6. ayını dolduran bir savaş ve bu insanlık dramına artan şekilde insanların duyduğu bir duyarlılık söz konusu. Türkiye'nin zaten geçmişten günümüze Filistin meselesine karşı ne kadar duyarlı bir tavır aldığını biliyoruz. Ancak dediğim gibi iç siyasetle de çok alakalı bir karar bu Türkiye'nin İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasına gitme kararı. Neden derseniz bu yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi özellikle Türkiye genelinde 3. parti konumuna yükseldi. Ve biz İstanbul Raporu Direktörü Can Selçuk'un hazırlamış olduğu araştırma verilerine göre Mayıs 2023'te AK Parti'ye oy veren seçmenin %30'unun bu seçimde AK Parti'ye oy vermediğini görüyoruz ve bu 2 milyon AK Parti seçmeninin sandığa gitmezken işte bunun 1,5 milyonun CHP'ye 1,4 milyonun da Yeniden Refah Partisi'ne oy vermiş olduğu görülüyor. Şimdi bu oy kaymasının sebeplerini mutlaka ki AK Parti içerisinde değerlendiriyorlar. Yeniden Refah Partisi 2023'te başkanlık seçimleri öncesinde AK Parti ile Cumhur İttifakı'nın üyesi olarak seçimlere katılmıştı ama bu yerel seçimlerde ayrı olarak yarışmayı tercih etti. Ve aslında bu ittifak pazarlıkları sürerken de koşul olarak öne sürdüğü şart AK Parti hükümetinin İsrail'e ticareti, o şartlardan bir tanesi en azından İsrail'le ticareti kesmesiydi. Ve bu konuyu ciddi bir seçim kampanyasının önemli konularından biri haline getirdi Yeniden Refah Partisi. En son geçen haftaydı yanılmıyorsam Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan bu diğer bir gazeteci Metin Cihan'ın paylaştığı veriler üzerinden Eti Maden'in bor ihracatının belgesini paylaşarak yeniden çağrıda bulunmuştu. Dolayısıyla AK Parti üzerinde ciddi bir baskı var İsrail'le ticaretin kesilmesi konusunda ve bu tavrının iki yüzlü olduğu konusunda eleştiriler alıyor. Şimdi bir taraftan baktığımız zaman aslında 2010 Mavi Marmara olayı sonrasında Türkiye-İsrail ilişkilerinde benim gözlemlediğim bir şablon vardı. Bu da retorikle, İsrail'e yönelik sert retorikle uygulamadaki makas, bir uçurum da diyebiliriz aslında bakarsanız. Yani iç siyasete yönelik sert söylemler, İsrail'e hedef alan sert söylemler belirlenirken, böyle bir tutum benimsenirken, uygulamada siyasi kararların aslında İsrail'e doğrudan zarar vermekten kaçınan ve ilişkilere de darbe vurmaktan kaçınan, kalıcı zarar vermekten kaçınan bir tavır benimsendiğini görüyoruz. AK Parti hükümeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerini, özellikle 7 Ekim saldırısı sonrası tutumunu genel olarak değerlendirdiğimizde, aslında belli bir noktaya kadar İsrail'in Gazze'de operasyonları ciddi bir insan kaybına yol açıncaya kadar, şiddetleninceye kadar aslında nispeten ılımlı bir tavır aldığını bile söyleyebiliriz. 7 Ekim saldırısı ardından Ankara'dan gelen ilk mesajlar, İsrail tarafının da, İsrail halkının da kayıplarına duyarlı olan ama Filistin meselesine karşı duyarlılığını da kaybetmeyeceğinin altına çizen yönde mesajlar gelmişti. Fakat daha sonrasında operasyonun şiddetlenmesine, Gazze'ye düzenlenen operasyonun şiddetlenmesine paralel, içeride de iç siyasette de iç kamuoyundan da gelen eleştiriler neticesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemi daha çok daha sert bir tarafa doğru kaydı ve daha Hamas yanlısı mesajlar vermeye başladı. Özellikle de Hamas'ın bir direniş örgütü olduğunu, bir terör örgütü olmadığına dair söylemiş olduğu, dile getirdiği ifadeler de iki ülkenin arasını daha da açtığını söyleyebiliriz. Şimdi bu bağlamda bir taraftan evet, belli adımlar da atılmadı değil. Yani bugünkü ihracat sınırlaması kararına gelen yolda işte gene bu eleştirilere paralel hükümet bir takım adımlar attı. Örneğin İsrail'i ihracatta hedef ülkeler listesinden çıkarmıştı. Fakat bu oldukça sembolik bir adımdı. Nitekim bu ticaret belgelerinin de ortaya koyduğu gibi Türkiye'nin İsrail'e ihracatını devam ettiriyor olması, petrol sevkiyatının devam ediyor olması gibi pek çok açıdan aslında ticaret yürüyordu. Şimdi bu aslına bakarsanız doğrudan yani ilişkilerin sorunsuz olduğu anlamına da gelmiyor. Çünkü ben ne açıkçası ben siyah beyaz göremiyorum. Biraz daha gri bakmaya çalışıyorum. Çünkü bütün bu şirketler hakikaten devleti temsil etmiyor. Yani özel sektörden şirketler de var. Bunu söylediğim zaman hükümet kanadının propagandasını yapıyorum gibi anlaşılmasın ama benim burada açıkçası takip edilmesi gerektiğini gördüğüm husus, hakikaten bu 54 ürün grubunun ne kadar bizim ticaretimizde önemli olduğu, bir de bu alınan kararların sahaya ne şekilde yansıyacağı. Yani hakikaten önümüzdeki dönem bunları daha farklı kararlar da takip edebilecek mi, takip edecek mi? Çünkü savaşın şu anda sonu gözükmüyor. İsrail'in nasıl bir tavır alacağını bilemiyoruz. Refah'a beklenildiği gibi bir operasyon düzenlenecek mi, düzenlenmeyecek mi? İsrail siyasetinde pek çok belirsizlik var. Netanyahu hükümetinin gerek diplomatik görüşmeleri, gerekse işte bu operasyonu da operasyon olasılığını, Refah'a operasyon olasılığını ortada tutarak, gündemde tutarak kendi iktidarının süresini uzatmaya çalıştığı yönünde pek çok yorumlar var ki ben de bunlara katılıyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin gene yakın zamanda yolcu seferlerini, uçak seferlerini askıya alma kararı, hepsi Gazze'deki savaşın ateşkesle sonuçlandırılması koşuluna bağlanmış durumda. Ancak şu ana kadar biz bu yönde bir somut gelişme göremedik. Ramazan başlamadan böyle bir ateşkes olacağını umut ediyorduk ama olmadı. Şimdi gelecek hafta Yahudiler için önemli olan bir hamursuz bayramı var. O dönemde de gene Batı Şeria'da, genellikle Mescid-i Aksa etrafında sorunlar, şiddet olayları yaşanma olasılığı çok yüksek. Bir taraftan bölge hakikaten barut fıçısı gibi. Geçtiğimiz hafta İsrail, Suriye'de İran'ın konsolosluk ve büyükelçilik konutunu hedef alan bir saldırı düzenledi. Ve bu saldırıda devrim muhafızları komutanlarından çok önemli iki isim de hayatını kaybetti. Bir misilleme saldırısı bekleniyor ve bu saldırının nereden geleceği bilinmiyor. İran'ın bir şekilde kendi prestijini zedelemeden Ama bir taraftan da topyekün bölgesel bir savaşa yol açmayacak şekilde bir karşılık vermesi lazım. Tüm bu gelişmeler hakikaten çok hassas ve riskli bir bölgesel ortam yaratmakta. İsterseniz bir nefes alayım.
Nefes alın, evet, gerçekten öyle. Biraz hani son durumu da özetlemiş oldunuz bizlere de. Biraz böyle işin Türkiye kısmından çıkıp, gerçi çıkmayalım Türkiye kısmından. Yani Türkiye'nin bir zamandır seslendirdiği, uzun zamandır seslendirdiği bir arabuluculuk, bir garantör olma isteği var. Bir yandan Mısır'da da, Kahire'de de devam eden görüşmeler var. Hem oraları biraz konuşalım isterim, hem de yayının başında yine açarken söylediğimiz, sizinle de daha önce konuştuğumuz, yani bu sadece Türkiye'de değil diğer ülkelerde de, şimdi Amerika'da da yaklaşan seçimler var. Seçimler öncesinde işte İsrail'e gönderilmek istenen yardımlar var. Acaba geçecek mi, geçmeyecek mi tartışmaları devam ediyor. Yani Batı ayakta kalabilecek mi İsrail konusunda, Ukrayna konusunda vesaire tartışmaya devam ediyorduk ama eksen değiştiriyor, politika da değiştiriyor ülkeler. Biraz böyle hani dünyadaki diğer ülkeleri de konuşacak olursak bu son chapter'da neler söylemek istersiniz? Türkiye'yi de en sona bırakalım isterseniz, yine bu garantör olma mevzusunu öyle kapatalım.
Ben bu sefer ilk aslında Türkiye ile başlamak istiyorum. Çünkü tamam. Ben Türkiye'nin radikal anlamda pozisyon değiştirebileceğini pek tahmin etmiyorum doğrusunu isterseniz. Yani bu karar şu anda iç kamuoyunu yatıştırma amacıyla alınmış bir karar. Türkiye 7 Ekim saldırısı sonrasında Kahire'deki zirvede, barış konferansında Ekim ayında bir garantörlük teklifi ortaya attı. Bu teklifin içeriği tam anlamıyla netleşmiş değil. Yani üst düzey yetkililerden dinlediğim ve edindiğim izlenim, Türkiye'nin iki devletli çözümün tesis edilebilmesi için en azından bölgede bir barış gücü kurulursa burada görev almak istediği, siyasi anlamda da iki devletli çözümün gerçekleşebilmesi için arabuluculuk temaslarında rol almak istediği gibi bu iyi niyet beyanını ortaya koyan, somut bir görev verilirse bu görevi de yerine getirmek istediğini belirten bir beyandan daha henüz öteye gidemedi. Bunun da gidememiş olması sadece Ankara'nın sorunu değil. Çünkü dediğim gibi şu anda bölgede henüz bu Gazze'deki savaşın nasıl sonuçlanacağına dair bir somut gelişme elimizde yok. İsrail siyasetinde Netanyahu hükümetinin ne kadar iktidarda kalacağı, eğer ki bir seçim yapılacaksa seçimle gelecek olan hükümetin de iki devleti çözüme nasıl bakacağı, rehinelerin kurtarılabilip kurtulamayacağı, bu da çok önemli. Çünkü bu 7 Ekim travması atılmadan iki devletli çözümün tartışılması için uygun bir kamuoyu da İsrail'de oluşamayacak maalesef ki. Yani maalesef bu konular birbirlerine çok bağlı. Ancak Türkiye bu krizin başından beri İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi bünyesinde kurulan temas grubu aracılığıyla pek çok başkentte ateşkesin oluşabilmesi, ateşkes yönünde çağrılarda bulunarak kamuoyunu, dış kamuoyunu, uluslararası kamuoyunu etkilemeye çalıştı. Ancak programın başında da söylediğim gibi Türkiye'nin, Ankara'nın Filistin meselesinde fazlasıyla Hamas yanlısı bir tutum takınmış olması da Türkiye'yi süregelen bölgedeki ateşkes için yürütülen diplomatik temasların maalesef dışına itti. Çünkü bu 7 Ekim saldırısının ardından bence bana kalırsa Ankara, İsrail'de oluşmuş olan travmayı doğru okuyamadı. Bir taraftan evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas'ı bir direniş örgütü olarak görüyor olabilir. Ancak iki devletli çözüm için katkıda bulunmak isteğini defalarca dile getirirken, İsrail'in varlığını tanımayan bir hareket üzerinden bu kadar harekete destek veriliyor olması, Türkiye'nin Gazze'de savaş sonrası herhangi bir yapılanma, yeniden yapılandırma konusunda, yeniden inşası, Gazze'nin yeniden inşası konusunda alabileceği rolün de açıkçası önüne geçebilecek bir siyasi duruş olduğu kanaatindeyim. Çünkü herhangi bir şekilde işte tıpkı bu Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın gönderdiğimiz yardımlar ulaştırılmadı, engellendi dediği hadisede gördüğümüz gibi İsrail'in yarın öbür gün Türkiye'nin ortaya atacağı diğer fikirlerde de, diğer projelerde de yer almasının önünü kesmeye gayret edecektir. Yani çünkü kendi güvenliğine destek verip vermeyeceğini Türkiye'nin anlamaya çalışacaktır muhtemelen. Eğer Türkiye hakikaten Ankara garantörlük planında içten olarak bunu istiyorsa ve burada dahil olmak istiyorsa, bu bir noktada Türkiye'nin İsrail'e yönelik retoriğini biraz daha ılımlılaştırması ve en azından arka planda ilişkileri yeniden tamir etme yönünde harekete geçmesini gerektirir. Geçtiğimiz hafta enteresan bir haber basına yansıdı. Ben şahsen bunu yalanlandığına dair bir haber de daha sonra görmedim. Ancak yani böyle bir şeyin vuku bulmuş olması da bana gayet olası geliyor. Çünkü liderlerin mikrofon önünde söyledikleriyle arka plandaki diplomatik görüşmeler her zaman birbirini tutmayabilir. Maarif gazetesinde yayınlanan bir haberde, büyükelçiler nezdinde geçen bir konuşmada, Türkiye'nin yerel seçimlerde geçtiğine göre artık ilişkileri tamir etme yönünde bir adım atılması isteğini beyan ettiği basına sızdırıldı. Belli ki sızdırılmış. Çünkü yakın zamanda aslında Mart ayı, 9 Mart olması lazım. Evet, 9 Mart 1950 Türkiye'nin İsrail'le diplomatik ilişkilerini başlatmasının yıl dönümü. 9 Mart sonrasında muhtemelen diplomatik temsilciler bir araya gelip böyle bir sohbet edilmiş olabilir. İsrail tarafı da böyle bir yakınlaşma talebi gelmişken bunu kullanmak isteyebilir. Yani bu şablon da bana gene Mavi Marmara sonrasında ilişkileri düzeltme yönünde taraflar birbirleriyle temas etmeye çalışırken hangi taraf bunu hangi amaçla kullanmak istiyor, bunu düşündürtüyor. Dolayısıyla ben Türkiye'nin çok radikal bir pozisyon alabileceğini düşünmüyorum. Bir de tabii ekonomik krizin burada bir etkisi var. Türkiye bildiğiniz gibi uzun zamandır ekonomik bir krizle mücadele etmekte. Dışarıdan yatırımcıya ihtiyacımız var. Bir kur krizi, döviz kurunu kontrol altına almaya çalışıyoruz. İşsizlik, enflasyon, bildiğiniz gibi Türkiye'nin dış yatırımcılar, yani dışarıdan yatırım çekebilmesi için de hem ihracatının da devam etmesi, zarar görmemesi, hem bir taraftan da krizlerden, uluslararası alanda dış politika krizlerinden de biraz uzak durması gerekiyor. Bu anlamda aslında İsrail Dışişleri Bakanı'nın örtülü tehdidi de, yani örtülü bir mesajı da bana kalırsa anlamlı. Yani Amerikan Kongresi'nde de işte Türkiye'ye yönelik bir takım ekonomik kısıtlar, bu tarz kararlar alınması yönünde lobi yapacağız diyerek kongre kartını oynamaya çalışmış. Herkes birbirinin nasırına basmaya çalışıyor gibi okuyorum ben bunları. Yani mikrofon önünde söylenenlerle mikrofon perde arkasında yaşananlar her zaman birbirini tutmaz. Dolayısıyla medyada okuduğumuz her şeyi gerçek olarak da kabul etmeyelim. Bir bütün içerisinde değerlendirmekte fayda var. Ama son tahlilde ben Türkiye'nin en azından Ankara'dan gelen bu son kararın daha çok iç siyasi siyasette yaşanan gelişmeler neticesinde alındığı kanaatindeyim. Devamı gelecek mi? Bunu görerek bu pozisyonun kalıcı olup olmayacağını değerlendirmemiz daha sağlıklı olacaktır.
Selin Hanım, çok teşekkür ediyorum bu sıcağı sıcağına verdiğiniz yorumlar için. Başka yayınlarda tekrar görüşmek üzere diyeyim. Bu yayını kapatayım. Şimdi diğer konuğum da bekliyor. Sizden de özür dileyerek, ama söz bir sonraki yayında daha uzun, belki biraz daha olaylardan netleşince yeniden konuşmak dileğiyle, haberleşmek dileğiyle. Çok teşekkürler.
Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Bu vesileyle iyi bayramlar diliyorum.
İyi bayramlar size de. Çok teşekkürler. Evet, biz kaldığımız yerden devam edelim. Birazdan Faruk Bildirici ile medya bu İsrail konusunda nasıl bir sınav verdi diye konuşacağız, ama önce bir hatırlatayım. Görmüşsünüzdür zaten siz de, çok Twitter'da da konuşuluyor bu durumlar. Şimdi kamuoyunda İsrail'le ticareti durdurun talepleri yükseldikten sonra dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamada Gazze'ye en çok yardım gönderen iki ülkeden biriyiz demişti zaten. Akabinde de zaten bu dönemde yapılan açıklamalar, savunulan argümanlar Filistin'e, Gazze'ye yardım göndermek için bir kere zaten İsrail'e önce ticaret yapmamız gerekiyor üzerinden yürüyordu. Şimdi iki tane fotoğraf göstereceğim size. Anadolu Ajansı, yani bizim vergilerimizle değil mi, hepimizin vergisiyle haber yapan Anadolu Ajansı'nın iki farklı haberi. Bir tanesi, evet, 8 Nisan yani dün yapılan haber. Ne diyor? Filistin'e gönderilen mallar İsrail üzerinden geçmek zorunda diyor ve süreci anlatıyor bu haberde. Bugün de tabii hemen bu Ticaret Bakanlığı'nın kısıtlama kararından sonra da, yine onu da ekrana getirebilirsek sevinirim Özge. 9 Nisan yani bugünkü haberinde de Ticaret Bakanlığı'nın bu ihracat kısıtlamasını da bizlere duyuruyor diyeyim. Bir yandan da dün yine bu biraz önce bahsettiğim Filistin'e gönderilen mallar İsrail'den geçmek zorunda, süreç nasıl işliyor haberinden sonra da bir röportaj vardı yine. Belki görmüşsünüzdür siz. Filistinli bir tüccarı bulmuş Anadolu Ajansı. Onunla bir röportaj yapmışlar. İşte Türkiye ile İsrail arasındaki ticareti kesmek, Filistin'le de kesmek demek. Çünkü bizim liman ve havalimanımız yok diyerek o tüccar da biraz Türkiye'nin rolünü anlatmaya çalışıyordu. Sadece Anadolu Ajansı değil, bu sabah yine çok gündem oldu. Yeni Akit gazetesinin dünkü manşeti. Onu da hemen şimdi görüyorsunuz zaten yan tarafta. İsrail'e ticaret koca bir yalan manşetiyle dün çıkmıştı. Ve İsrail'e ticaret konusunda haber yapanları da böyle fondaş medya vesaire diye nitelendirmiş. Ve savaşın başladığı günden bu yana da İsrail'e ticaretin %33 oranında düştüğünü de yazmıştı spota. Gerçi bu doğru. Yani İsrail'le savaş başladığından bu yana ticaret hacmimiz biraz düştü %33. Zaten yine bu 54 ürün yani kısıtlanan 54 ürün de giderek azalan ürünler ama bu bir yandan azalırken ürünler bir yandan da bazı ürünlerin ihracatı artıyor İsrail'le diyeyim. Bu bilgiyi de vereyim. Birazdan teknik bilgileri de vereceğim ama Faruk Bildirici'yi de çok bekletmek istemiyorum. Birkaç dakikadır da hattımızda. Hoş geldiniz diyeyim. Teşekkürler.
Merhabalar, merhaba. İyi bayramlar size şimdiden.
Teşekkürler. Bir yandan göstermeye de çalıştık medyanın hali pürmelalini. Biraz nasıl gazetecilik bu dönemde İsrail konusunda sınav verdi diye geniş bir şey sormuş olayım. Ama isterseniz Metin Cihan'ı da ayrı konuşalım. Çünkü o da yani kendi kişisel hesabından, X hesabından uzunca bir süre hani türlü türlü tehditlere evet. rağmen vesaire yazmaya çizmeye devam etti. Ve uzunca bir süre sonra aslında bizler de hani gazetecilik faaliyetinin bir politika değişikliğine yol yordam olduğunu da görmüş olduk gibi. O yüzden ben size sorarak başlayayım. Yani nasıl bir sınav verdi gazetecilik bu Türkiye-İsrail ilişkileri 7 Ekim'den sonraki bu süreçte?
Yani şöyle Metin Cihan'ı ben kutlayarak başlamak istiyorum sözlerimi. Çünkü gerçekten kötü koşullara rağmen tek başına da olsa nasıl gazetecilik yapılabileceğini, araştırmacı gazeteciliğin nasıl başarılı bir örneği sergilenebileceğini kendi başına gösterdi. Bu kadar kötü koşullardan işte gazeteciliğin baskı altında olmasına yakındığımız bir dönemde AKP iktidarını tavır değişikliğine sürükleyen en önemli etkenlerden birisi Metin Cihan'ın yaptığı gazetecilik oldu. Medyaya gelince yani iktidar medyasına gelince aslına bakarsanız onlar çok şaşırtmadılar. Onlar en baştan beri siyasi iktidar nasıl bir tavır sergilediyse onun takipçisi oldular. İlk başta siyasi iktidar nasıl ki hayır İsrail'e asla ticaret yapmıyoruz çizgisindeyse sonra nasıl ki bu çizgi yok canım aslında Filistin'e gidiyor bu gönderdiklerimiz mecburen işte İsrail limanlarından geçiyor. Ama zaten de işte İsrail'e giden ürünler azaldı, ticaret hacmimiz azaldı gibi bir noktaya evrildi. En sonunda bugün bakıldığında bütün o söylediklerini yemiş yutmuş oldu iktidar. Yani aslında resmen bir fiyasko yaşadılar. Şimdi bunun nedeni çok uzatmayayım, ayrıntıya girmeyeyim ama birinci neden bu siyasi iktidar seçim yenilgisinin nedenlerinden, temel nedenlerinin birini emeklilerin maaşlarını artırmaması. İkincisi de bu konuda muhafazakar kesimde İsrail'e ticaret konusu olarak görüyor. Ve o nedenle de böyle bir değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Nitekim Abdurrahman Dilipak'ta onun da paylaşımları var. Bayram namazından sonra çok ciddi eylemler olabileceğine endişe ediyorlardı. Yani daha önce gördüğümüz gibi siyasi iktidar bir kez daha ciddi bir zikzak çizdi. En başta reddetti İsrail'e ticareti kabul etmek zorunda kaldı. Şimdi burada ben şuna dikkat ettim. Seçim kampanyası boyunca muhalefet kesiminden özellikle Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi tarafından ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ticaretin devam ettiği söylendi ve bu konuda eleştiriler yöneltildi. Ve iktidar bunu asla kabul etmedi. Hatta Ankara, Sakarya ve Sultanbeyli mitinglerinde İsrail'de ticareti kes pankartları açıldı. Bu pankartlarla ilgili olarak iktidar medyasında tek satır haber göremedik. Bunu yok saydılar. O insanların gözaltına alınmasını resmen seyrettiler. Bence dönüm noktalarından birisi gerçekten Metin Cihan'ın 25 Mart akşamı yayınladığı TÜİK belgeleriydi. Türkiye'nin İstatistik Kurumu'nun yayınladığı belgelerde Ocak ayında İsrail'le ticaretin devam ettiği görülüyordu. Onu yayınladı Metin Cihan ve birçok yerde haber oldu. İşte silah yedek parçaları ve barut gönderiliyor İsrail'e diye haberler oldu. Bunu iktidar tarafından hepsi yalanladılar. Ama en komiği de inanın AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin tutumuydu. O görüntülerin fotomontaj olduğunu söyledi. Ama ertesi gün bakıldığında Ticaret Bakanlığı yalanlama yaptı ama aslında yalanlama ticaretin sürdüğünü kanıtlıyordu. Çünkü dendi ki biz oraya patlayıcı madde, barut silah göndermiyoruz. İşte jel yakıt, çakmak gazı, işte balıkçılık malzemeleri falan gönderiyoruz dediler. Yani dolayısıyla ticareti kabul ettiler. Ve o bir ciddi bir bence dönüm noktasıydı. Ki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de yalanlamıştı işte barut gönderildiğini, ticaret yapıldığını. O da dezenformasyon yaydı, ortaya çıkmış oldu. Tüm bunlar olurken şurası çok önemli. Muhalif medya baştan beri Metin Cihan'ın ortaya çıkardığı belgeleri ve bu konudaki gelişmeleri takip etti, haber yaptı, kamuoyuna duyurdu. Ama özellikle iki cenahtan, Karar Gazetesi ve Saadet Partisi'nin yayın organları olan TV5 ile Milli Gazete, bu üçü sürekli yayın yaptılar. Bu konuyu sürekli manşetlerine taşıdılar. Yani özellikle takip eden medya kuruluşları oldular bunlar. Ve bütün bu işte 25 Mart'taki işte barut ve silah gönderilmesi tartışmalarından sonra da mesele biraz daha farklı bir boyuta taşındı. Eylemler arttı. Yani hem Konya'daki eylemler, yani Tayyip Erdoğan bizzat artık bu ticareti sürmesinden sorumlu gösteren eylemler arttı. Ve bildiğiniz gibi iki gün önce de Taksim'deki eylem geldi. Bu eylemle ilgili iktidar medyasının tutumu gerçekten çok önemliydi. Yine AKP çevrelerinin yaptığı gibi onlar da eylemcileri hep şeyle suçladılar. Yani 5. kol faaliyeti yürütmekle, ajanlıkla, hatta marjinal sol örgütlerin peşine takılmakla suçladılar. Bu tarz haberler yayınladılar. Ve iktidar medyasının yazarları bir iki kişi dışında aslında hep yalanladılar. Yani İsrail'de ticaret sürmüyor. Canım ne olacak işte Filistin'e gidiyor çizgisini, onlar da sürdürdüler. Fakat artık son günlere gelindiğinde biraz taşınamaz bir noktaya geldi. Eylemler artmaya başladı ve biraz önce söylediğim gibi gerçekten de bayram namazı sonrasında büyük eylemler olması ihtimal dahiline girdi. Ve burada şimdi mesela gazeteler, iktidar medyası çok komik bir duruma düştü. Bu işte İsrail'e olan bazı maddelerin işte gönderilmesinin, ticaretin durdurulması kararından sonra. Türkiye Gazetesi daha dün mesela Taksim'de provokasyon, mesele gazete değil manşeti attı. Hem ama hemen altına bakıyorsunuz, bir kadın polis memuru kendisine tüküren başörtülü eylemciye tokatla cevap verdi gibi bir metin yazdılar. Yani aslında başörtülü kadınlara, başörtülü eylemcilere polisin şiddet göstermesini desteklediler, haklı göstermeye çalıştılar. Böyle bir çizgi izlediler gerçekten. Yeni Akit zaten bildiğiniz gibi o da dün mesela İsrail'le ticaret koca bir yalan manşeti attı. Yani ama spotlarını okuduğunuzda işte uluslararası şirketler mal taşıyor, İsrail'de toplam ticaret hacmi %33 oranında azaldı gibi şeyler yazıyorlar. Yani kendi kendilerini yalanlıyorlardı. Anadolu Ajansı da birkaç gün önce kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ve maalesef o da dezenformasyona ve siyasi iktidarın kamuoyunu yanıltma çabasına ortak oldu. Yani sizin de gösterdiğiniz gibi Anadolu Ajansı hem işte Türkiye'den Filistin'e mallar gidiyor, İsrail'e ticaret yapılmıyor gibi bir haber yaparak, hem de işte Filistinli iki tüccarı bularak onlarla yaptıkları demişti, kamuoyunu yanılttı. Çünkü Metin Cihan o iş insanlarının aslında Filistinli olmakla birlikte İsrail'e ticaret yaptıklarını, İstanbul'da oturduklarını, İstanbul'da lüks içinde yaşadıklarını da ortaya çıkardı. Bütün bunlardan sonra iktidar medyası için de taşınamaz hale gelmişti mesele. Ve dün akşam mesela ben Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarını duyunca bakalım ne zaman ticareti durduracaklar diye düşündüm. Dikkatinizi çekmiştir sizin de, Hakan Fidan Gazze'ye havadan yardım atmamıza izin verilmedi. O nedenle İsrail'e karşı tedbirler alıyoruz dedi ama tedbirlerin ne olduğunu söylemedi. Ya sanıyorum orada İsrail'le pazarlık için bir opsiyon tanıdılar, bir süre tanıdılar. Ama İsrail'den bir atak gelmedi. Bugün de bildiğiniz gibi İsrail'den Türkiye'nin bu işte ticareti, bazı 54 üründe ticareti durdurma kararına, o zaman biz de aynı şekilde karşılık veririz cevabı geldi. Şimdi bütün bunlar şunu da gösteriyor. Siyasi iktidar aslına bakarsan İsrail'le ticareti sürdürmek istemiyordu. Hem uluslararası ilişkiler açısından hem de muhtemelen ekonomi, yani çok da parlak olmayan ekonominin daha da zora girmesinden endişe ettikleri için bunu yapıyorlar idi. Şimdi siyasi gelişmeler onları onları gerçekten zorladı ve bu kararı almak zorunda bıraktı. Ben şimdi doğrusu şunu çok merak ediyorum. O Yeni Akit'inden işte Türkiye Gazetesi'ne kadar işte Gezi'yi yeniden canlandırmak istiyorlar, işte Beşinci Kol faaliyetleri bunlar ajandır diyen o gazeteler yarın nasıl bir manevra yapacaklar? Yani daha bugün Yeni Akit havada kaos kokusu var diyordu. İşte mesela akşamda baktım ben Murat Özer işte bütün bunlar Türkiye'yi zayıflatma çabalarıdır diyordu. Ama en komedi ha evet onu gördüm. Sinan Burhan mesela Yeni Akit'teki yazısında özel sektör ticaret yapıyor. Bunları da zaten uluslararası firmalar yapıyor. Ve uluslararası firmaları da Türkiye bunları yapmayın diyemez. Yapmayın diyemez onlar yapmak zorundadır diyordu. Zafer Şahin 5. kol faaliyeti yürütülüyor diyordu. Şimdi bütün bunların yarın nasıl manevra yapacaklar göreceğiz. Ama gazetecilik adına gerçekten utanç verici bir gelişme olduğunu düşünüyorum onlar adına.
Çok teşekkür ederim Faruk Bey. Böyle gazeteciliğin de hali pürmelerini çizdiniz. Yandaş medya olarak adlandırdığımız yerlerin. Bu vesileyle Metin Can'ı bir kez daha tebrik edelim. Yazmış izleyicilerimiz de Almanya'da tek göze dolu bir evde bir masa, bir bilgisayar ve Fikri Takip gazeteciliğinin en güzel örneğini verdi. Yılmadan, korkmadan, cesaretle üzerine gitti. İyi bir gazetecilik örneği demişler Metin Can için. Çok teşekkür ediyoruz tabii biz de kendisine. Bu olayın arkasında durduğu için gün be gün bizleri bilgilendirdiği için diyeyim. Size de çok teşekkür ederim aktardıklarınız için. Buyurun.
Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten bu zor koşullarda bile gazetecilik yapılabildiğinin somut örneği oldu. Ve tıpkı seçimlerin bu siyasi iktidarın seçimlerde bunlar kaybetmezler olgusunu yıktığı gibi bu da aslında bu koşullarda bile araştırmacı gazetecilik yapılabildiğini kanıtlamış oldu. O nedenle bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve bu örneğin diğer gazeteci arkadaşlara da arkadaşlarının yolunu göstermesini, yeni yol göstermesini diliyorum. Teşekkürler. Evet. İyi günler, iyi bayramlar.
İyi bayramlar. Çok teşekkür ederiz size. Evet, konuştuk. Kaldığımız yerden devam edelim. Biraz medyanın da halini değerlendirdi Faruk Bildirici. Şimdi biliyorsunuz aslında 7 Ekim'de Hamas'ın başlattığı, sabaha karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail abluk altındaki Gazze'ye kadın, sivil, çocuk, militan ayrımı gözetmeden havadan, karadan saldırmaya devam ediyor. Yayının başında söyledim. 33 bin en az Filistinli hayatını kaybetti. Pek çoğu kadın ve çocuk bu hayatını kaybedenlerin. Ne yazık ki ve saldırılar devam da ediyor. Ve rehineler var, yine Selin Hanım da anlattı. Bir takım rehine takasları oldu bir iki tur ama hala Hamas'ın elinde işte bizim bildiğimiz 130 ama yine haberlere yansıyan işte bizim elimizde 40'a yakın sivil var, rehine var. Geri kalanların ne oldu, hayatını mı kaybetti, kimin koşunuyla, kimin bombardımanıyla bilmemekle birlikte 130'u aşkın rehinenin hala Hamas'ın elinde olduğunu en azından tahmin ediyoruz. Ve rehinelerin aileleri İsrail'de 7 Ekim'den beri sokaklardalar. Zaten uzunca bir süredir aslında İsrail'de protestolar, bu yargı protestoları devam ediyordu Netanyahu hükümetine karşı ama şimdi bu rehine krizi de oldukça insanlar sokaklarda göstermeye, bize getirin, geri getirin ailelerimizi, arkadaşlarımızı demeye devam ediyorlar. Bir görüntüyü izleteceğim şimdi size. Bakın bu İsrail'de bilinen bir yerden. Evet, yani İsrail'de kalabalığı görüyorsunuz. Yani böyle sokaklarda insanlar Netanyahu hükümetini protesto ediyorlar, istifa diyorlar, yönetim istifa diyorlar, Bibi istifa diyorlar, Bibi diye sesleniyorlar Netanyahu'ya orada. Ya bunu neden anlatıyorum? Çok basit konuştuk aslında. Şimdi geçtiğimiz hafta sonu Taksim'de yapılan bu İsrail'le ticareti kesin protestosu. 43 genç işkenceyle dövülerek gözaltına alındı. Ya İsrail'de görüyorsunuz Bibi protesto etmek serbest ama Türkiye'de ne yazık ki yasak. Dün Burak arkadaşım bu gözaltına alınan 3 arkadaşla konuştu. Medyascope'talardı. Bir izleyelim bakalım neler demişler. Sonra biz kaldığımız yerden devam edelim.
Türkiye'deki hükümetler, bunu yönetenler, Türkiye'yi yönetenler, bunlar bizim medet umduğumuz insanlar değil. Biz gücümüzü yapacağı, yani Filistin halkına yardım edecek şeyi bizim gibi gençlerden, sıradan insanlardan, çalışanlardan bekliyoruz. Yani biz buradan çıkacak bir tepkinin, buradan çıkacak bir Filistin direnişinin, buradan sahiplenmenin efektif olacağını düşünüyoruz.
Bir grup şeklinde işte başta bir barışçıl eylem vardı, sonra işte bir grup geldi provoke etti vesaire gibi şeyler yalan yani, bunu söyleyeyim.
Bizim daha önce geçmişte yaptığımız şeylere de bakabilir. Bizim böyle bir beşinci kol faaliyeti yürüttüğümüz de yok. Birilerinin maşası olduğumuz da yok. Biz Filistin için bir araya gelen gençleriz. Bizim olayımız bu.
Evet, bu röportajın tamamını izleyebilirsiniz. Dün yayınladık ama YouTube'da videolar kısmında duruyor. Bu çocuklar diyeceğim artık, Filistin için Bin Genç adlı grubun, gruptaki arkadaşlar gözaltına alındılar. İşkenceyle dövünerek Mossad ajanı, CIA ajanı olmakla suçlandılar diyeyim. Burada bu röportajı için tebrik de edeyim. Tamamını izleyebilirsiniz. Belki Ali'ye link de atarsa sizler için daha kolay olur diyeyim. Bu vesileyle tekrar hatırlatayım. YouTube'un katıl butonuyla, Patreon üzerinden süper teşekkür butonuyla Medyascope'a katkıda bulunabilirsiniz. Eğer maddi destekte bulunamıyorsanız, bu yayını beğenip paylaşırsanız bizler de daha geniş kitlelere ulaşabiliriz diyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Dün biliyorsunuz Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Altınöz Medyascope'daydı. Bu İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve kendilerinin Yeniden Refah Partisi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne İsrail'e ticareti kes üzerine sundukları maddeleri anlattı. İktidarın ikiyüzlülüğüne dikkat çekmişti. Bir onu izledim.
Hükümetimiz samimi mi değil mi? Bunun cevabını versin. Hiç böyle gazeteciler üzerinden cevap vermeye kalkmasın. Ben hükümetin acziyetini de öyle görüyorum ki, koskoca bir hükümet, üzülüyorum ben haline hükümetin. Neden biliyor musunuz? Ya kardeşim, 3 tane gazeteciye niye verdiriyorsunuz bu cevapları? Bu kadar bakan var, bu kadar AK Parti'nin genel başkan yardımcısı var. Çıksınlar, konuşsunlar. İsrail'le ticaret devam ediyor mu, etmiyor mu Ruşen Bey? Sorun. Ediyor mu, etmiyor mu?
Ediyor.
Ediyor. Tamam. O zaman niye bu konuda siz çeşitli bahaneler bulmak suretiyle, efendim işte bu ticaretin yapılması gerekiyormuş, İsrail, bunların bir kısmı Filistin'e gidiyormuş. Ya Mescid-i Aksa'nın etrafına çevrilen dikenli teller Filistin'e mi gidiyor? Şimdi ben soruyorum yani.
Çok
nereye,
soru var.
Nereye gidiyor? Bu dikenli tellerin hesabını versinler. Orada insanlar namaz kılamıyor. İki, yiyecek içecek gidiyor. Nereye gidiyor bunlar? Sadece Filistin'e mi gidiyor? Bizim söylediğimiz maddeleri niye hayata geçirmediler? Ha, siz diyeceksiniz ki ya Sayın Altınöz, eleştiriyorsunuz hükümeti. Evet, hükümeti eleştiriyoruz. Ama hükümetin neler yapması gerektiğini de ifade ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Erbakan 7 Ekim itibariyle neler yapılması gerektiğini tek tek madde madde anlattı, izah etti. Zaten bunları derhal hayata geçirelim dedi. Biz bu konuda hükümetin arkasındayız dedi. Bakın, şimdi biz de inisiyatif kullanıyoruz. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak hükümetin arkasında olduğumuzu ifade ediyoruz. Eğer Gazze'ye ilişkin bir tasarrufta bulunulacaksa, şu anda da ifade ediyorum ben. Bu partinin genel başkan yardımcısı olarak da ifade ediyorum. Diyorum ki esas şu andaki en önemli meselemiz, bir, içeride ekonomi, dış politika çerçevesinde de Gazze. Çünkü Gazze'de insanlar çoluk, çocuk, yaşlı, genç demeden katlediliyor Ruşen Bey. Biz de burada şimdi bayrama giriyoruz. Şimdi orada yapılanların yarın Türkiye'de yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir garanti var mı? Ben soruyorum insanlara.
Evet, Mehmet Altınöz'ün açıklamaları böyleydi. Şüphesiz Yeniden Refah Partisi bu İsrail üzerine giden tartışmaların biraz daha üzerine gitti ve seçmeni de konsolide etmeye başardı. Aldıkları oy oranına da bakılırsa bakalım bundan sonraki süreçte neler yaşanacak. Soruyorsunuz ya, bayram tatili yapmıyor musunuz diye. Yapacağız, yapacağız. Yani bu yayını yapalım, ondan sonra yavaş yavaş bizler de toparlanacağız. Aliye'yi ekranda görmek istiyorsunuz. Vallahi ben de çok görmek istiyorum Aliye'yi ekranda. Bakalım ittirebilirsek eğer Aliye'yi yanıma, çok güzel olacak diyeyim. Bir yandan da kaldığımız yerden biz devam edelim. Bu İsrail Partisi'ni kapatacak olursak şimdi İyi Parti'yi konuşmaya devam ediyoruz. Dün yine Meral Akşener'in açıklaması gündeme bomba gibi düşmüş, sağ olsun. Bize de malzeme çıkarmıştı. Biz de bütün gün ekmeğini yemiştik diyelim. Bugün de İyi Parti heyeti Yüksek Seçim Kurulu önündeydi. Açıklamalar vardı. Orada da giden bir süreç var. Seçimlerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin bir takım açıklamalar var diyelim. Bir izleyelim neler olmuş bugün, sonra Özgecan'la konuşacağız.
İli seçim çevresi toplam 2229 sandıktan oluşmaktadır.
seçim çevresinde oy kullanan 486.365 kişi olmasına rağmen Türkiye ortalamasının çok üzerinde geçersiz oy pusulası Ordu ilinde tespit edilmiştir. Sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim türünde 30.660 geçersiz oy pusulasının var olduğu kayıtlara geçmiştir. Ancak tarafımızca yapılan başvurular neticesinde tekrar açılan sandıklarda geçersiz sayılan oy pusulalarından geçersizlik nedeni çift mühür olan oy pusulalarının neredeyse tamamının İYİ Parti ve başka bir partiye basılı olduğu, geçersizlik sebebi boş olan oy pusulalarında ise zarfa konulduğunda oluşacak katlama izninin olmadığı, bu haliyle zarfa giren oyun sandığa sığma ihtimalinin bulunmadığı tespit edilmiştir.
Evet, Özgecan yanımda artık bayram tatiline girerken ofiste kaldık 3 kişi. Enes, ben ve Özgecan Ankara'da bu yayını da toparladıktan sonra azıcık dinlenmeyi talep ediyoruz sizlerden diyelim. Seçim sürecinde çok yorulduk. Hem muhabir arkadaşlarımız, hem ekran önü, hem kameraman arkadaşlarımız rejisiyle birlikte biraz dinleneceğiz. Ama tatilde de sizleri boş bırakmayacağız. Yine yayınlarımız devam edecek. Ruşen Çakır böyle bomba gibi seriler hazırladı size. Her gün her gün onları izleyebilirsiniz diyeyim ve ben döneyim şimdi. Özge Can'a yüzü gülüyor gibiydi Akşener'in.
Akşener evet bugün gülerek geldi. Aslında genel başkanın bugün YSK önüne geleceği son anda belli oldu diyebilirim Senem. Dünkü duyuruda Akşener'in geleceği belirtilmemişti. Sabah bizle iletişim kurduğumuzda parti niyetli isim veren Akşener'in bugünkü açıklamaya geleceğini öğrendik ve 11'de açıklama olacaktı. 11'e birkaç dakika kala partinin duyuru gruplarından Akşener'in de geleceği ilan edildi. İçerikten önce Akşener'in nasıl geldiğini tamam, anlatayım süper. Hazır oradan girmişken. Müsavat Dervişoğlu ile birlikte geldi. Aslında Müsavat Dervişoğlu ile hep birlikte hareket ediyor Akşener. Bunda enteresan bir durum yok ama Müsavat Dervişoğlu dün Akşener'in aday olmayacağını açıklamasının hemen ardından genel başkanlığa adaylığını açıkladığı için dikkat çekici bir görüntüydü. Aslında bu orduya ilişkin bir itirazdı ve orduya da gitmişti Müsavat Dervişoğlu seçimlerden sonra o süreci yerinde de takip etmişti. Burada bugün olması gereken bir isimdi ama yine de Akşener'in aracıyla onunla birlikte gelmesi bizim en azından böyle bir altını çizmek istediğimiz bir nokta oldu. Yüzü gülüyordu. Akşener'in duygularını surat ifadesine yansıtan bir lider olduğunu artık biliyoruz. Buna çok tanık olduk altılı masa sürecinden de, seçim kongre kurultay süreçlerinden de. O yüzden bugün yüzünün gülmesi verdiği karar konusunda içinin rahat olduğu gibi bir şey hissettirdi bana. Hani bunu bilgiye değil hisse dayalı olarak söylediğimi söyleyebilirim. Açıklamanın ardından Akşener bugün hiç konuşmadı. Onu da söylemiş olayım. Açıklamanın ardından YSK binasına girdi parti heyetiyle birlikte. İçeride kısa bir süre kaldı. Ardından çıktığında bir partili gencin gözlerinin dolarak Akşener'le sohbet ettiklerine tanık olduk. Ona ağlama daha buradayım dedi. Daha sonra vedalaşır gibi hareket etti ama daha görüşeceğiz diyerek orada kendisini bekleyen genel başkan yardımcılarına seslendi. Müsavat Dervişoğlu ile en son tokalaştı. Görüşeceğiz, görüşmek üzere deyip birbirlerinden ayrıldılar. Akşener aracına bindi. Parti heyeti oradayken henüz oradan ayrıldı. Pozitif bir hava vardı. Ve altını tekrar çizeyim, Dervişoğlu ile birlikte geldi. En sonunda onunla selamlaşarak ayrıldı.
Bu videolar da sanki senin de çektiğin, baktım sosyal medyada da çok yorulmuş. Yine sağ olsunlar bu sefer Medyascope logosunu kesmemişler Twitter'da paylaşanlar. Bu sefer diyeyim Medyascope'u da etiketleyerek paylaşmışlar. Lütfen yapmayın yani, muhabirlerimizin, bizim hepimizin emeğine yazık oluyor diyeyim. Böylece siz de bunları izleyerek, RT'leyerek emek hırsızlığına da alet olmayın diyeyim bu vesileyle. Biraz da sanki emanetçi o rolünü de sanki pekiştirmiş gibiydi yani sosyal medyada, en azından benim
hem
gördüğüm.
Öyleydi. Zaten yani dün Dervişoğlu adaylığını açıkladığı andan itibaren bu yorumlar yapılmaya başlandı. Bizim de partiden ulaştığımız kaynaklar bunu aslında teyit ettiler. Hani alenen bir açıklama olmasa da benim bugün Müsavat Dervişoğlu'na bunu sorma imkanım oldu. Hani kayıt aldığımız bir an değildi ama sohbet esnasında Meral Hanım'ın desteklediği aday siz mi olacaksınız diye sordum. Dervişoğlu'nu yakından tanıyanlar veya izleyenler biraz bilir, sert bir mizacı olan bir lider. İşte eski Ülkü Ocakları genel başkanlığı yapmış, uzun yıllardır MHP'de siyaset yapan bir isim. Genel başkanımız öyle bir şey dedi mi demedi. Demek ki şu an öyle bir şey yok dedi. Hani bu elbette yalanlayan bir şey değil, ancak genel başkanın sözünü bu destek konusunda beklemek gerektiğini böyle vurguladı. Daha sonra kendisi de zaten bir açıklama yaptı. YSK'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorması üzerine bu açıklamayı yaptı. Hayır duasını alacağını zaten adaylığını açıklarken söylediğini söyledi. Akşener'le yani bir genel başkanlığa adaylığını koymuş birisinin genel başkanla görüş alışveriş yapması gayet doğal dedi. Spekülasyon çıkarılmaya çalışılıyor dedi. Sürece saygılı yaklaşmak gerektiğinin biraz altını çizdi diyebilirim. Müsavat Dervişoğlu'nun yanında kimler vardı? Ben bugün aslında yani Ordu Büyükşehir'i İYİ Parti önemsiyor. Bunun farkındayız. Evet. Acaba diğer adaylar da gelir mi diye bekledim. Genel başkanlığın adaylığını koyan tek isimdi Müsavat Dervişoğlu bugün YSK önünde. Kürşat Zorlu'nun adı geçmişti başkanlığa aday diye. Ben sordum bugün kendisine, henüz öyle bir şey olmadığını söyleyebilirim. Alınmış bir karar yok ortada. Önümüzdeki süreçte ne olacağını bilemem. Net bir ifadesi olmadı çünkü Zorlu'nun bu anlamda, ama şu an öyle bir şey olmadığını çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ay Yüce Türkeş vardı. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne başkan adayı gösterilmişti. Aynı zamanda genel başkan yardımcısı. Genel başkan yardımcılarından Ünzile Yüksel oradaydı. Yani bu isimlerin Akşener'in kalmasını tercih edebilecek ama Akşener'in gösterdiği adaya da gönül rahatlığıyla destek verebilecek isimler olduğu yorumu yapılabilir bence şu aşamada. Ancak önümüzde çok uzun olmasa da yine de iki haftadan uzun bir süre var. Hı. Ne olup biteceğini de elbette net olarak söylemek mümkün değil ama bu bugünkü görüntüde kimlerin yan yana göründüğünü bir hafızalarımıza not edelim diye bunları anlatmak istedim.
Teşekkür ederim. O zaman son olarak Ordu'daki, madem Ordu için değil mi YSK evet. önündeki toplanma, Ordu'daki süreç, tespit edilen usulsüzlükler, yapılan başvuru nasıl sonuçlanacak, ne zaman sonuçlanacak, neler biliyoruz o konuyla ilgili, neler anlatmak istersin?
Kısa bir aslında haberimizden kesit izledik benim görüntülerimle. Sonucu değiştirebilecek ölçüde usulsüzlük yapıldığına hı-hı. vurgu yapıyor İYİ Partililer. Enver Yılmaz 31 Mart'tan bu yana aslında basın önünde sürekli açıklamalar yapıyor. İl Seçim Kurulu'nda önce bu süreci yürüttüler. O sürecin sonuçlanmasını beklemeden tam kanunsuzluk gerekçesiyle başvurdular. Buna çok sayıda, yani Türkiye ortalamasının çok üzerine geçersiz oy olmasını, geçersiz oy pusulalarının önemli bir bölümünde İYİ Parti'ye mühür vurulan pusulada ikinci bir mühür daha olduğu için iptal edildiğini, zarf ve pusula sayılarında tutarsızlık olduğunu, kayıplar olduğunu söylüyorlar. Özellikle şu kısmı bence dikkat çekiciydi Enver Yılmaz'ın bugünkü açıklamasında. Seçim güvenliği ve tarafsızlığını sandık kurulu üye ve başkanlarının bazılarının siyasi parti üyesi olması nedeniyle sağlanamadığını ve bu sürecinin kamu gücüyle, kamu otoritesinin gücüyle de manipülasyona uğratıldığını iddia ediyor. Bir de iftar saatinde kamu gücü otoritesinin zayıflamasıyla bazı oy çuvallarının olması gereken yerlerinden götürüldüğü, sandık başkanlarının bunları sırtlayıp götürdüğü gibi bazı iddialar ortaya atıyorlar. Biz iddia ediyoruz bu belgelere biz sahip olmadığımız için, ama YSK'ya bu evrakları sunmuşlar. Bugün herhangi bir sonuç beklemiyorlardı zaten ama YSK'da bu itiraz sürecinde bayram tatili gibi bir şey söz konusu değil. Yarın değil ancak Perşembe, Cuma gibi bu sürecin neticelenmesini bekleyebiliriz. İYİ Parti'nde sanıyorum gözü kulağı hala Ordu'da. Ordu'dan vazgeçmiş değil. Biz daha önce çok konuştuk. Evet. Hani iddialı olduğunda çok evet. Dile getirdik. Hala Ordu'ya ilişkin çabaları sürüyor.
Teşekkür ederim Özgecan. Hem İYİ Parti mesain için iki gündür diyeyim. Yine konuşmaya devam edeceğiz zaten İYİ Parti'yi. Kapatırken şu İsrail mevzusuna yönelik hatırlatmak istediğim, altını çizmek istediğim bazı notlar var. Ondan sonra bugünkü yayını sonlandıralım. Yine Selin Nasi ile konuştuk. Faruk Bildirici ile de konuştuk. Metin biraz bürokratik. Yani sanki Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulmuş ama Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanmış gibi. Bunu da kimden öğrendim diye soracak olursanız, biliyorsunuz dış politika uzmanı Aydın Sezer böyle konularda danışabileceğimiz yegane isimlerden. Daha önce Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde de bulunmuş Aydın Sezer bugün benden önce Sözcü kendisini kapmış konuşuyorlardı. Ben de dinliyordum. O altını çizdi. Yani Metin biraz bürokratik, sanki Dışişleri Bakanlığı'ndaki yetkililer tarafından hazırlanmış gibi ve yine Selin Hanım'ın da altını çizdiği noktaları söyledi Aydın Sezer. Sanki dış ticaretle ve ticaretle alakalı değil de kamuoyundaki bu algıyı, özellikle yeniden refaha giden seçmenleri, sırf İsrail-Gazze konusu üzerinden yeniden refaha giden seçmenleri konsolide etmek, tekrar partiye çevirmek için hemen böyle bayram tatilinden önce AK Partili kurmayların aldığı bir kararmış gibi olarak yorumladı. Onu da sizlere aktarmak isterim. Bir yandan da kısıtlama denmesi, yasaklama denmemesi de yine biz uzmanların altını çizdiği konulardan bir tanesi. Ve tabii şu anda da gemide olan bazı mesela ürünler var. Onlar ne olacak? Onlar geri mi döndürülecek? Bir yerlerde bırakılacak mı? Vesaire gibi yine böyle çok allak bullak olan bazı konular da var. Yine detaylarını herhalde birkaç gün içerisinde öğreniriz. Bizler de size aktarmaya devam ederiz diyeyim. Teşekkür edeyim. İyi bayramlar dileyelim şimdiden herkese. Biz birazcık dinleneceğiz ama Medyascope ekibi olarak sizler için iyi videolar da hazırladık. Ruşen Çakır'ın videoları var. Hazırladığımız daha önceki videolardan bir takım kesitler var. Yani Medyascope YouTube kanalı boş değil. Sizler yine her gün Medyascope'un YouTube hesabına girerek oradaki videolarımızı izleyebilirsiniz diyelim. Ve gündeme dair tabii önemli gelişmeler oldukça da bizler yine sizlerle olmaya devam edeceğiz. Ama pazartesi gününe kadar bir süre bu canlı yayınlarımıza da ara veriyoruz. Pazartesi yeniden İstanbul'dan görüşmek dileğiyle. Herkese iyi bayramlar. Çok teşekkürler. İyi bakın kendinize.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.